Bugün bu metni hazırlarken aklıma Yunus Emre geldi. Yunus Emre'yi bilen var mı, seven var mı? Biliyorsunuz Osmanlı döneminde önemli bir yazar olarak öne çıkanlardan, Türk toplumun bir önemli bir kişisi. 1240'dan 1320 yıllarında yaşamış ve bir kıtlık dönemine çok önemli bir şey yaşamış. Hayatın aslında böyle 180 derece alt üst olmuş bir anı yaşamış ve bir kıtlık zamanında aç kalmışken bir hacının evine gitme geliyor. Hacı Bektaş'ı Veli'ye gidiyor ve diyor bana buğday ver. Ve bu hacı da diyor ki buğdayı veririm ama buğday mı istersin yoksa nefes mi vereyim sana? Ve bu da aç olduğu için diyor yok buğday istiyorum. Yani nefes derken maneviyat mı istersin? Yani hayatın anlamını mı istersin? İçindeki o boşluğu dolduracak bir şey mi istersin? Bu buğdayı alıyor. Buğdayı alıp yola çıkıyor ve sonra birden düşünüyor ve diyor ya ben bu buğdayı yiyeceğim ama yine aç kalacağım. Aslında kötü bir seçenek yaptım. Ve böylece yoldan geri dönüyor. Yine kapıyı çalıyor. Diyor ki ben fikrimi değiştirdim. Al buğdayı. Ben nefes istiyorum diyor. Ve böylece farklı bir hayat yoluna çıkıyor. Ve bugün ki metin Paulus'un hayat dönüm noktasını anlatıyor. Paulus'un iki ismi vardı. Birisi Saul, birisi işte Yahudi geleneğine göre Şaul kralına verilmiş isim ona verilmişti. Bir de bir Romalı kimliği vardı, çifte vatandaşlıydı. Ve ona Paulus deniyor ve bazen bu hayat döngüsünü böyle işte Saulus'tan Paulus'a dönüm gibi ifade ediliyor. Yani nefret kalesinden gönül sarayına bir geçiş gibi ifade ediliyor. Ve biz antik Türkiye serimize devam ediyoruz. Elçilerin işlerine bakıyoruz, havarilere bakıyoruz ve İyi Seviliğin ilk dönemine bakıyoruz aslında ve 9. bölümüne geldik bugün. İlk döneminde İyi Seviler nasıl yaşıyordu, kilise nasıl ortaya çıktı ve bugün tarihin belki en meşhur iman dönüşünden bahsediyoruz. Dediğim gibi o Saulus'un Paulus'a dönüşmesini ele almak istiyoruz. Ve odak bu dönüş olunca, iman etme olunca aslında biraz kritik. Çünkü bir yandan kutsal kitap buna çok büyük bir odak, bir önem veriyor. İncil'de mesela Mata 18'de İsa diyor ki yani yeniden kendini yani yeniden dönmen lazım. Yani hayatının her şeyini alt üst etmen lazım. Ve Yuhanna da mesela diyor yeniden doğman lazım. Ve bütün bu ifadeler aynı olayı ifade ediyor. Yani hayatınızın alt üst edilmesinden bahsediyor. Ve tabii ki bu dönüşümden bahsedince Türk topraklarında biraz kritik. Çünkü bu biz kulağı din değiştirmeyle algılıyoruz. Yani biraz bir olumsuz bir algın aslında veyahut hatta insanlar hainlikle eşleştiriyor. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Aslında burada bir arayışta olan bir kişi bir keşif yapıyor. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir sosyolog profesör var, Grace Davy ve bir araştırma yaptı ve şunu buldu. Dedi ki 2000 yıllarında dedi ki bütün dünyada miras edilmiş din ölmek üzere. Yani miras olarak aldığınız inanç azalıyor. Ama kendinizden keşfedilen dünya görüşü, kendiniz iradenizle keşfedip arayıp bulduğunuz dünya görüşü çoğalıyor. Ve yani aslında bu profesörün bize söylemek istediği şey şu. Arayışta bulunup keşfetmekten başka seçeneğimiz yok. Ya kendi miras edilmiş dünya görüşü araştırıp, keşfedip ona dönmemiz lazım. Veyahut başka bir şey bulup buna dönmemiz lazım. Ama pek bir seçeneğimiz yok. Ve bugün Paulus'a bakarak aslında sizinle birlikte bu nasıl bir dönüşüm? Bu dönüşüm olduğunda nasıl, hangi unsurlarla gerçekleşiyor ona bakmak istiyoruz. Ve burada bir tehlike var. Çünkü kutsal kitapta bile yani dönüşüm deneyimleri çok farklı olabiliyor. Herkes Paulus gibi bir ışık görüp bir ses duyup yere çarpılmıyor. Ama yine de bazı parçalar var ve ona birlikte bakabiliriz. Bazı paternler var, bazı adımlar var ve bugün bunlara birlikte bakmak istiyorum sizinle. Üç tane unsur veriyor bize, üç patern, üç adım veriyor. Ve bu imandan dönme veya iman etme, istikametini değiştirme, Allah'a yönelme nasıl gerçekleşiyor? Ve aslında çok basit. 3 tane nokta var. Bültenden de takip edebilirsiniz. 4. ve 5. sayfada. Çarpışma birincisi, karanlık ikincisi ve huzur üçüncüsü. Metne bakarsanız ilk 5 ayet sanki bir müdahalele, bir çarpışma ifade ediyor, bize gösteriyor. Ve sonra 6. ayetten 9. ayete bir karanlık, karanlık kaplıyor Pavlus'u. Ve en sonunda 17. 19. ayette bir kabullenme, bir huzur buluyor. Ve bu 3 tane unsura, 3 tane adıma sizinle bakmak istiyorum. Hazırsanız birinci başlıktan girebiliriz, çarpışma. Birinci ayette Pavlus nasıl yola çıkıyor? Bu sırada Saul, Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve cinayet soluyarak başkâhine gitti. Yani içinde bir öfke var, bir kızgınlık var ve tehditle, cinayet niyetinden yola çıkıyor. Ve sonra ama 3. ayete gelirseniz, yol alırken Şam'a yaklaştığı sırada aniden gökten bir ışık çevresini parladı ve böylece yere düşüyor. Ve bir sesin kendisine söyle söylediğini istiyor. Yani tamamen beklenmedik, hayatını raylardan çıkartan bir olay yaşıyor. Ve belki siz şimdi kendinize sorabilirsiniz, neden yere çekiyor? Yani neden düşüyor? Ne oluyor? Ve bazıları belki diyebilir, ya işte ses, bir gök gürleyen bir ses geldi, onun için o kadar korktu ki. Veyahut bir ışık gördü ve onu o kadar şok etti ki, yani yere düştü gibi diyebiliriz. Ve bunların belki doğruluğu vardır, doğruluk payı vardır. Fakat burada başka bir şey olduğunu iddia etmek istiyorum. Aslında Saul burada hakikatle çarpıştı. Yani beklemediği mutlak bir gerçeklikle karşı karşıya gelip yüzleşme mecburiyetinde kaldı. Ve evet, ışık da var, ses de var. Fakat daha derin bir şey var. Yunus Emre'nin gibi o buğdayı alıp geri gittiğinde, sonra birdenbire donk ettiğinde, Paulus'a da bir an bir olay oluyor, bir çarpışma yaşıyor. Metin bize ima ettiği şey şu: Saul kendi kafasına, kendi mirasına, kendi kültürüne göre bir tanrı icat etmişti. Ve bu tanrı icadına, dört köşe tanrı icat, bazı şeyler içine uyuyordu. Tanrı hak, kutsal, adil, yasasını verir, iyi insanları ödüller gibi böyle şeyler çerçevesinin içine giriyordu. Ama bazı şeyler de bu çerçevenin içine girmiyordu. Bu çerçevenin dışında kalıyordu. Neden Saul bu kadar şiddetle, nefretle yola çıkıyor? Çünkü bu iyi seviyelerin ardına takılıyor. Bu iyi seviyelerin öğrettiklerini çok tehlikeli buluyor. İyi seviyeler neler öğretiyor? Ya Tanrı'nın bir oğlu var. Bu oğul beden aldı ve dünyada yürüdü. Ve Mesih'ti adı ve İsa'dı. Ve bu İsa beklenen Mesih'ti. Ve ama Yahudiliğin çerçevesinin dışında çıktı ve yani bir askeri önder olarak gelmedi. Bir hizmetkar olarak geldi ve çarmıhta öldü. Bütün bunlar o çerçevenin içine girmiyor. Ve onun için Paulus bunları kabul edemiyor. Ve onun için tepki olarak bir tehdit, cinayet ve nefretle yola çıkıyor. Kendi kafasına göre, kendi geleneğine göre, kendi mirasına göre bir tanrı icat ediyor. Ve bundan karşı karşıya geldiğinde birden bunların bazıları yanlış olduğunu görüyor. Ve onun için bir gerçeklik çarpışması yaşıyor. Hakikatle yüzleşme durumunda kalıyor. Çok ilginç. 5. ayette sen kimsin ey Rab diyor. Sen kimsin? Ben seni tanıyorum aslında iddiasındaydım ama öyle tanımıyordum. Yani ben seni aslında biliyordum iddiasında ama bilmiyordum demektir. Ve bu gerçek o kadar şiddetli bir şekilde Saul'u düşürüyor ki yere çarpılıyor. Ve birçok şey, demin bahsettiğim şeyler Saul'un kafasına uymuyordu. Beklediği gibi değildi. Ama o ben bilirim iddiasındaydı. Kendi fikrinin bir projeksiyonu vardı. Ve aslında ilginç bir şey var. Buradaki Saulus, buradaki Paulus'un tepkileri aslında bu toprak, bu coğrafyadaki insanların tepkilerinden çok benzeşiyor. Çok benziyor. Saulus bu Allah yücedir, böyle bir şey olmaz şeyle gidiyor. Ve aslında biz Türkiye'de aynı şeyi görüyoruz. Bu coğrafyada büyüyen herkes aslında sessizce çalışan, yani içimizde sessizce çalışan bir işletim sistemi var. Bilgisayardaki gibi veya telefonlarınızdaki gibi. Ve bu işletim sistemi adı kültürel İslam. Siz isterseniz çok muhafazakar olun, çok kurallı veyahut sadece bu kültürde, bu coğrafyada büyümüş olun ama aynı işletim sistemi var. Ve zihnimizdeki tanrı kavramın fabrika ayarları var ve bu fabrika ayarları İslami kodlamalarla şekillenmiştir. Yani varsayılan tanrı figürü uzakta oturan, yüce olan, insanların işlerinden pek karışmayan, çünkü insanlar o kadar önemli değil. Sürekli kurallar koyan, cenneti bir sevap günah dengesi gibi sunan ve insana hep kul ve köle olduğunu hatırlatan bir figürdür. Ve bu şekilde aslında hepimiz bu coğrafyada büyüyen, yaşayan hepimiz böyle kodlandırıldık. Ve aslında bu Saul'un bu kuralcı din yöntemi veya kuralcı tanrı çerçevesi Türkiye'deki kültürel tanrı çerçevesi ve sevap günah terazisine inanılmaz bir benziyor. Ve bununla çarpışıyor. Çünkü karşılaştığı o ışık, o ses bunun hepsini bir çöpe atıyor. Ve belki siz modada dolaşıyorsunuz. Şimdi diyorsunuz evet ama yani biz modadayız, Kadıköy'deyiz ve bu burada biraz işler farklı. Evet, yani böyle bir korku çerçevesinden bir kaçış olunca nasıl gerçekleşiyor? Yani buralarda, sokaklarda insanlarla sorsanız ne diyecek? Yani kurumsal dinlere ben pek inanmıyorum ama evrende bir enerji vardır belki. Böyle bir cevap alacaksınız genç insanlarla konuştuğunuzda sahilde. Yani ben bir enerjiye inanıyorum ve bir tanrı varsa o sevgidir, evrendir. Beni ve herkese olduğum gibi kabul eden bir güçtür. Belki böyle bir şey duyacaksınız ve biliyorum bazılarınız böyle arkadaşlarla tanışıyor, kıymetli insanlarla tanışıyor. Ama aslında yine aynı şeyi yaptınız. Yine kendi kafamıza göre, tercihlerimize göre, bireysel düşüncelerimize göre bir tanrı şekillendirdiniz. Bir çerçeve oluşturdunuz. Yani Paulus'un arketipi veya bu moda sahildeki dolaşan gençlerin arketipinin temel hatası ikisi de bir zihin kurgusudur. İkisi de kendi kafamıza göre bir yaratıcı icat ediyoruz, tasarlıyoruz. Ve bazı şeyleri içine koyuyoruz, bize uyan şeyleri o çerçevenin içine koyuyoruz. Bazı bize uymayan, kafamızda donk etmeyen, beğenmediğimiz şeyleri onun içine koymuyoruz, dışarıda tutuyoruz. Problem nedir biliyor musunuz? Ve bunu herkes az çok yapıyor. Problem nedir? Kendi kafanıza, kendi tercihlerinize göre icat ettiğimiz, hayal ettiğimiz bir tanrı, güçlü bir tanrı değil. Sizi destekleyen, taşıyan bir tanrı değil. Size yardım edebilecek bir tanrı değil. Çünkü bu tanrı ancak sizin yüreğiniz ve zihniniz kadar büyük bir çerçevede yaşayan bir tanrı. Problemi bu. Yani elbette bunu yapabilirsiniz fakat zor zamanlardan geçtiğinizde, hayat çöküşleri yaşadığınızda bu kendi icat ettiğiniz, belki aynaya baktığınız, kendi suretinizde icat ettiğiniz tanrı sizi taşıyamaz. Kendi icat ettiğimiz bir tanrı Saul'u nasıl yere çöktürüyorsa bizi yere çöktüremez. Şimşek gibi bizimle karşı çıkıp yok öyle değil diyemez. Bize karşı koyamaz. Güçsüz, kendi hayalimizde kurduğumuz bir varlıktır. Paulus'un burada karşılaştığı tanrı, gerçek tanrı, mutlak gerçekle karşılaşıyor ve onun için bu çarpışma bir gerçeklik çarpışması. Ve bu hafta çok büyük olaylar oldu ve böyle olaylar olunca ne kadar çaresiz kalıyoruz değil mi? Okullarda öğrenciler öldürülünce böyle olaylar, Türkiye'de biz böyle şeylere alışık değiliz. Ve ne diyoruz böyle şeylere? Gerçekten bir enerjiye inandığımızda bu bizi taşıyor mu? Korkularımızı, üzüntülerimizi, gözyaşlarımızı taşıyor mu? Yine o çerçevenin dışına çıkmak mecburiyetinde bırakıyor bizi sanki. Veya diyelim ki sizin evlatlarınız var, çocuklarınız var ve belki siz bütün emek verdiniz ama sizin beklediğiniz gibi büyümedi. Sizin izah ettiğiniz, örnek ettiğiniz yolların üzerinde yürümedi. Belki çok kötü şeyler yaşadı. O zaman ne yapacaksınız? Kendinizi mi suçlayacaksınız? Çünkü her anne baba kendini suçlar. Tabii ki kendinizi suçlayacaksınız ama sizi kim teselli edecek? Bakın Yohana şöyle bir şey yazıyor birinci mektubunda. Böyle bir gerçeğe ait olduğumuzda, çerçeve dışındaki bir Allah fikrinden bahsediyor bu arada. Yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa Allah'ın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür. Aynı mantığa değiniyor. Kendi kafanıza göre bir Tanrı tasarlarsanız kendi yüreğinizden büyük olmaz. Sizi teselli edemez. Sizi yargıladığınızda, siz karanlığa düştüğünüzde sizi kaldıramaz. Ama yüreğinizden daha büyük bir varlığa inanıyorsanız, o çerçevenin dışına çıkıyorsanız, o gerçeklikle çarpışıp başka bir gerçeği kabul ediyorsanız, Paulus gibi, o zaman sizi gerçekten kaldırabilecek bir Tanrı'dır. Ve size bugün bunu sormak istiyorum. Kendi kafanızdaki inandığınız yaratıcı nasıl bir yaratıcı? Sadece pozitif bir enerji mi? Moda sahilde dolaşan gençler gibi. Yoksa Saul'un düşündüğü gibi çok katı, kul, köle gibi, sadece kurallar veren ama uzak olan bir Tanrı mı? Nasıl bir şeye inanıyorsunuz? Belki diyorsunuz hiçbir şeye inanmıyorum ama o da tam doğru değil. Çünkü her insanın bir işletme sistemi vardır. Biliyorsunuz telefonunuzda, bilgisayarlarınızda işletme sistemi olmadan hiçbir şey yapamazsınız. İnsanda da biraz öyle. Herkesin neden buradayım, nereye gidiyorum, hayatın anlamı nedir, insan olmak ne demektir? Bu sorulara her insan cevap vermesi gerektir. Yoksa hiçbir şey yapamaz. Siz bu sorulara nasıl cevap veriyorsunuz? Ve belki arayıştasınız. O zaman sizi davet edeyim. Paulus gibi gerçeklikle bir çarpışın. Veya belki ben inanıyorum diyorum. O zaman sizi teşvik etmek istiyorum. Gerçekten sizin inandığım dediğiniz o çerçeve dışında mısınız? Yoksa yine ayıkladığınız gerçekler var mı? Belki eski ayette, Tevrat'ta bazı şeyler okuyorsunuz, beğenmiyorsunuz, ayıklıyorsunuz. Diyorsunuz bu çerçeveme uymuyor. Ve belki buradasınız ve o demektir ki Rab sizi arıyor, sizin peşinizden gidiyor. Biliyorsunuz Kadıköy'de çok fare, çok kedi var. Geçen gün benim kızım okula gidecekti, bir fare buldu. Fareyle geldi. Annesi şaşırdı, ne yapacağım bu fareyi şimdi dedi. Fareyi sokağa bırakma mecbur. Ama fareyi sokağa bırakınca ne oluyor, kediler var. C.S. Lewis çok meşhur bir hikaye anlattı. Dedi ki fareler kedileri aramaz. Ama kediler fareleri arar. Ve bu benzetmeyi nasıl kullandı biliyor musunuz? Dedi ki insan aslında Tanrı'yı aramaz. Paulus burada Tanrı'yı aramıyordu. Çok net bir fikre sahipti. Yapacağı çok net belliydi. Ve bütün gücüyle bir istikamete gidiyordu. Bir görevi vardı, bir hedefi vardı. Ama Tanrı bir kedi gibi bizleri arıyor. Ve burada Tanrı Paulus'undan karşı karşıya geliyor. Onun için bu mutlak gerçeği belki bugün karşı karşıya geldiğinizse Tanrı sizi gerçekten arıyor. Teşvik etmek istiyorum. Birinci nokta, Paulus bir içsel dönüşüm, bir çarpışma yaşıyor. Aynı Yunus Emre gibi. Peki bunu nereye yönlendiriyor? İkinci adım nedir? Birinci adım karanlık, çarpışma. İkinci adım Paulus bir karanlığa düşüyor. Karanlığa düşüyor. Dördüncü ayetten bakarsanız yere düştü ve bir sesin kendisiyle şöyle dediğini işitti. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun? Sen kimsin ey Rab dedi. O da ben seni zulmettiğim İsa'yım. Sanki aniden bir değişim oluyor Paulus'un hayatında. Böyle şimşek çakıyor ve birdenbire iman ediyor. Ama öyle değil. Öyle değil. Gerçekten burada bir süreç var. Bakın İsa burada Saul'a şöyle demiyor. Hadi bakalım benim kulum. Diz çök, tövbe et. Birçok yanlış fikirlerim var. Onları bir süpürüp atalım. Ondan sonra benim sana söylediğim sözleri tekrar et, ezberle. Böyle bir şey yapmıyor İsa burada. Tanrı böyle bir şey yapmıyor. Sekizinci de ayete bakarsanız Saul yerden kalktı. Gözleri açık olduğu halde hiçbir şey göremiyordu. Saul'u karanlığa düşürdü Tanrı. Neden diyorsanız, sonra Şam kentine götüren birisi oldu ve 3 gün kör kaldı 9. ayette. Neden diyorsanız, burada birçok spekülasyon olabilir. Bazıları diyor ki, ya Tanrı Saul'a ne kadar manevi açıdan ne kadar kör olduğunu göstermek istedi. Bak sen manevi körsün, şimdi seni gerçek kör yapıyorum ki anlayabilesin. Olabilir ama bence daha farklı bir gerçek var. Çünkü burada sadece körlükten bahsetmiyor. Paulus burada ne yemek yiyor, ne içecek içiyor. 3 gün boyunca. Burada bir oruç var aslında. Hatırlarsanız Paskalya döneminden evvel 40 gün bir oruç dönemine girdik. Neden girdik oruç dönemine? Aşk olsun, hepiniz uyuyorsunuz. Neden oruç dönemine girdik?
Kendimizi
terbiye.
Hazırlamak.
Paskalya için, dirilmiş bayram için. Tamam. Burada Saul bir karanlık içine düşüyor ve Tanrı bütün dikkatini dağıtabilecek şeyleri uzaklaştırıyor Paulus'tan. Bütün dikkatini dağıtabilecek şeyleri, bazen diyorum ki ya bizim de ihtiyacımız var. Acaba biz böyle birden 3 gün kör olsak ne olacak? İlk fark edeceğiniz şey, cep telefonuma bakamıyorum artık. Bakalım o zaman ne olacak? Bakalım o zaman ne kadar vaktimiz olacak? Bazen sanki bizim de ihtiyacımız var. Çünkü birçok şey dikkatimizi dağıtıyor. Değil mi? Bütün dikkatini dağıtacak şeyleri Paulus'tan Tanrı uzaklaştırıyor ve düşünmek için zaman veriyor Paulus'a. Sessizlik için zaman veriyor. Dua etmek için zaman veriyor. Bakın 11. ayette ne görüyorsunuz? Hananias'ı gönderiyor. Paulus'a git. Ne yapıyor Paulus? Dua ediyor. Bütün dikkat dağınıklığını birden sıyırıp atıyor. Çünkü dikkatini istiyor. Paulus'un düşünmesini istiyor. Ve onun için ne yemek yiyor, ne içiyor ve göremiyor da. Ve sanki bizim de buna ihtiyacımız var. Bakın bu bir süreç. Bilmiyorum, kendi hayatınızı bir düşündüğünüzde böyle bir süreç geçirdiniz mi? Böyle hayatınız alt üst olduğu bir süreç. Ben hayatımı düşündüğümde 2001-2002 yılında gerçekten böyle bir dönemden geçtim. Sanki bütün temeller gitti. Bütün varsaydığım temeller çöktü. Ve her şeyi sıfırdan sorgulamam lazımdı. Sıfırdan keşfetmem, sıfırdan cevaplamam lazımdı. Paulus böyle bir çukura düşüyor. Bütün temeli gidiyor. Ve her şeyi yeniden sorgulayarak, araştırarak, düşünerek yeniden bir temel oluşturması lazım oluyor. Ve bu süreci Paulus açıklıyor. Eve gidip okuyabilirsiniz. Filipliler 3'te açıklıyor. Romalılar 7'de açıklıyor. Ve anlamanız gereken şey şu. Paulus bir kelam uzmanı. Tevrat'ı, Zebur'u ezbere biliyordu. İçten dıştan biliyordu. Peygamberlikleri biliyordu. Bütün ilahi anlayışı vardı. Ve bu 3 gün boyunca karanlık döneminde Tanrı'nın istediği şey bütün o anlayışı tekrar kontrol etmek, denetlemek, düzeltmek. Çok teşekkürler. Yani İsa'nın üzerinde duyduğu her şeyi Paulus tekrar kafasında işletmesi gerekiyor. Rab onu zorluyor. Bu karanlık dönemde bütün kelamla ilgili olan her şeyi, gizemlerini çözme durumunda kalıyor. Ve belki Paulus İstefanus'u düşündü. Hatırlarsanız 2 bölüm evvel İstefanus ilk idam edilen İsevi'ydi. Ve vaaz verdi. Ve bütün Yahudilerin inandığı peygamberleri referans olarak kullandı. Ve en sonunda dedi ki bundan Mesih'e inanıyorum. Bundan İsevilik doğru. Bundan İsa'nın bütün söyledikleri yerine getiriyor. Ve belki Paulus burada düşünüyor. Çünkü eminim çok büyük bir etki bırakmıştı. Çünkü İstefanus hatırlarsanız korkmadı ölmekten. Hatta ölürken dedi ki göklerdeki babam bu günahı onların affet. Adamı taşladılar ve hala onlar için dua etti. Ve eminim Paulus'un yüreğinde bu bir etki, bir iz bırakmıştır. Peki şimdi bana soracaksınız Paulus nasıl düşündü, ne düşündü? Paulus muhtemelen Tevrat'ın başlangıçlarından sonuna kadar hepsini deşifre etmeye çalıştı. İbrahim'i düşündüm muhtemelen. İbrahim'e hangi vaat verilmişti? Senin soyundan bir oğul gelecek ve bütün ulusları bereketleyeceksin. Bütün uluslara bir güzellik, bir katkıda bulunacaksın. Ve evet, Yahudiler İshak diyor. Müslümanlar İsmail diyor. Ama Hristiyanlar yok. İkisi de değil, İsa. Çünkü İbrahim'in soyundan gelen o oğul bütün ulusları bereketleyen, bütün ulusları dahil eden İsa. Paulus bunu herhalde bu anda düşünüp anladı. İkinci olarak belki Levillere gitti, bütün yasaya gitti, Allah'ın şeriatına gitti. Tanrı o tapınağı kurdu, kurban sistemini yaptı ve dedi ya bu bütün törensel yasalar, kurbanlar, kefarete ulaşmak için, günahların silinmesini elde etmek için o kesilen hayvanlar, fısıh koyunu, bütün bunlar gerçekten bir hayvan günahları silebilir mi? Hayır, silemez. O zaman bütün bunlar sadece İsa'yı simgeleyen gölgeler miydi acaba? Ve sonra Levillerden sonra muhtemelen Yeşaya'ya gitti. Yeşaya'da iki tane ana kahraman var. Birisi güçlü bir kral. Ve herkes, her Yahudi diyordu ki bu Mesih. Güçlü bir önder, güçlü bir asker. Halkını kurtaracak, Atatürk gibi. Ama aynı zamanda hizmetkar, acı çeken bir kul var. Ve bunun kim olduğunu pek kimse bilemedi. Çünkü İsa beklentisinde ne vardı? Güçlü birisi gelecek. Bizi güçlü bir şekilde kurtaracak. Zafer elinden, güçlü bir elinden bizi kurtaracak. Ama burada belki ikisini bir araya getirebiliyor. Diyor ki, aa gerçekten İsa bu muydu? Hem güçlü kral hem acı çeken kul bu muydu? Ve belki en sonunda Ezekiel ve Yeremia kitaplarına gidiyor. Ve orada diyor, hatırlıyor, ben size yeni bir antlaşma vereceğim. Yeni bir yasa vereceğim. Eskiden taş levhalarına yazdığım şeyleri sizin yüreğinize yazacağım ve kutsal ruh hepinizi öğretecek, hepinizin içine girecek ve tapınaklara artık ihtiyaç olmayacak, kurbanlara ihtiyaç olmayacak, kâhinlere ihtiyaç olmayacak. Bütün bunlar eski antlaşmada var. Belki Paulus bütün bunları tekrardan deşifre ediyordu ve üç gün sonunda farkına varıyordu ki evet, bu öldürdüğümüz İsa gerçekten Mesih'ti. Gerçekten beden alan bir kurtarıcımız var. Ben yanlıştım. Benim çerçevem yanlıştı. Ve böyle bu karanlık dönemini işleyerek ve dışarı çıkarken olumlu bir şekilde çıkıyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Dünyevi bakış açısı, güçlü bir tanrı, güçlü bir peygamber, günah işlemeyen peygamberler ve güçlü önder bekleyişi, savaş, zafer ve kurtuluş bekleyişi dünyevi açıdan birdenbire manevi bir anlayışa çevriliyor. Gerçek mutlak Tanrı acı çeken bir kulu gönderiyor. Evet, ebedi kral o. Ama acı çeken bir kul olarak insan oluyor, beden alıyor. Bütün hayat boyunca iyilik yapıyor. Tek bir günah, bir kötülük, bir şerefsizlik, bir namussuzluk yapmıyor, düşünmüyor. Ve en sonunda haksız yere çarmıhta bizim yerimize ölüyor. Ve bu gerçekten bizim kurtarıcımız diye Paulus Puran anlıyor. Ve bakın bu zor bir gerçek çünkü kendi eksikliklerimizi kabul etmemiz lazım. Paulus çok yasanın içerisinde büyümüş birisiydi. 8. gün sünnet olmuştu. Bütün yasayı her zaman yani yerine getirdim diyordu. Ama bu an herhalde fark etti ki bunlar hepsi dışsal. Hepsi dışsal. Dıştan görüş ama yüreğinde farklı bir gerçek vardı. Yüreğinde pislik vardı, yüreğinde kötülük vardı, yüreğinde muhtemelen namussuzluk vardı, şerefsizlik vardı. Ve bütün bunların farkına vardı ve dedi ki, Tanrı gerçekten dıştan görünüşe göre yargılamıyor, yüreğime göre yargılıyor. Ve evet, benim bir kurtarıcıya ihtiyacım var. Ve Tanrı'nın yasasını hatasız bir şekilde kesinlikle tutamam. Çünkü ufacık bir günah, hata ve eksik olunca affedilmez bir duruma düşüyorum. Telafisi mümkün olmayan bir duruma düşünüyorum. Bütün iyi işlerimi bir kule olarak dissem bile hiçbir şekilde bu kötülükleri silemiyor. Ve bütün bunları düşünerek Paulus karanlıkta benliğine ölüyor. Ve Mesih'in kim olduğunu anlıyor. Ve size sormak istiyorum. Belki siz kendinizi bir karanlık dönemde hissediyorsunuz. Siz de bütün bunların farkına vardınız mı? Çünkü birçok defa karanlığa düştüğümüzde diyoruz ki ben bunu hak etmedim. Ben bütün her şeyi yaptım. Sekizinci gün sünnet oldum. Bütün yasanın her şeyini yaptım. Kurbanları getirdim. Cuma'ya gittim. Namazımı ettim bilmem ne. Sen bana borçlusun. Ama o an belki fark ediyoruz ki hayır, bize hiçbir şey borçlu değil. Bizim farkında olmadığımız bir karanlık var içerimizde ve Tanrı bizi davet ediyor. Gel biraz şu karanlığa bakalım diyor. Ve o karanlığa baktıktan sonra ne kadar büyük bir ihtiyacın var, birlikte keşfedelim diyor. Bu ikinci nokta. Birinci bir çarpışma var, gerçeklik çarpışması. İkinci nokta bir karanlık var. Tanrı Paulus'u bir karanlıkla karşı karşıya getiriyor ve kendisini ve Tanrı'nın kim olduğunu, sen kimsin Rab? Ve ben kimim Rab? Kurtuluş nedir Rab? Bunları cevaplıyor. Ve son olarak üçüncü noktama geliyorum. Kabul ve huzur var. 17. ayete bakarsanız çok ilginç bir şey var. Hananias gitti, eve girdi ve ellerini onun üzerine koyarak şöyle dedi. Saul kardeş, yolda gelirken sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni gönderdi. Birdenbire bu karanlığın son noktası var. Ve başka bir insan aracılığıyla geliyor. Çok dikkat etmenizi isterim. Rab insanları kullanıyor. Başka bir insanı yönlendiriyor. Melek değil. Başka bir insan, sıradan bir insan. Ve Paulus burada huzurla karşılaşıyor. Belki hayatında ilk defa yüreğine bir huzur girdi. Belki hayatında ilk defa bir kabul yüreğine girdi. Ve burada ilk dikkat edeceğiniz şey eller üzerine koyuyor. Ve belki sizce bu sihirli bir ritüel mi? Eller koyunca böyle bir sihirbaz yapar gibi böyle bir şey mi oluyor? Hayır değil, bakın. Özel bir boyutu var. Bir insan size ellerinizi koyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Ben seninleyim. Seni seviyorum. Seni dahil ediyorum. Seni kabul ediyorum. Ne yaptıysan yap. Saul temiz bir insan değildi. İsevileri öldürmek istedi. Öldürmelerini onayladı. Şiddetle yola çıktı. Ama burada bir kabul görüyor. Seninleyim. Ve sonra bakın dikkat edin. Ne diyor? Kardeş diyor. Saul kardeş diyor. Burada birkaç ayet atladık. İlk Tanrı Hananias'a seslendiğinde diyor. Sen Rab, ben bu Saul hakkında çok şey duydum. Bizi öldürüyor. Bizi tehdit ediyor. Bizi hapse atıyor. Sen bir hata yapmalısın. Herhalde yanlış bir kişi var. Burada bir yanlışlık var. Adres değişikliği var. Bu o Saul olamaz. Yok diyor. O Saul'a gideceksin. Çünkü ben onu kendime çağırdım. Ben onu kendime çağırdım. Hananias korkarak gidiyor. Ve Saul'un kim olduğunu bildiğine rağmen gidiyor. Tutuklama korkusuna rağmen, cinayet işlemesine rağmen gidiyor ve Rabbin sözü dinliyor ve elini koyuyor ve sana kardeşim diyor. Kardeşim. Bütün geçmişteki haksızlıkların silinmiş durumda. Kardeşim. Evet, benim düşmanımdın. Düşman olarak yola çıktın. Birinci ayette cinayet işlemek için yola çıktın ama kardeşim. Şifa görmen için, senin için dua ediyorum. Neden? Çünkü Hananya müjdeyi biliyordu. Hananya müjdenin temelini anlıyordu. Temeli nedir? Rab çarmıhta benim yerime öldü. Hak ettiğimden ötürü değil, hak etmedim. Doğru yaşantılarımdan dolayı değil, birçok yanlış, birçok kötülük yaptım. Ve hala içimde kötülük var. Ve bütün bunlara rağmen Yüce Allah kendi oğlunu gönderiyor. Kıymetli kanıyla bizleri çarmıhta satın alıyor. Kendine çağırıyor. Geçmişimizi siliyor ve sıfırlandırıyor. Ve Rab bizim hayatımızı temizliyor. Saul'un bütün pis geçmişini siliyor ve tertemiz yapıyor. Pak yapıyor. Ellerini koyuyor. Kollarını destekliyor ve seni kabul ediyorum diyor. Ellerini koyarak, kardeşim diyerek. Ve bu neden önemli biliyor musunuz? Biz sadece bir teori üzerine gitmiyoruz. Matematikte formül çözer gibi. Matematikte formül çözerken bir mutluluk hissedebilir misiniz? Doğru ve yanlış. Ama yani Allah'ın sevgisinden bahsediyoruz. Ama Allah'ın sevgisi biraz soyut olabilir. Biraz soğuk kalabilir. Biraz teorik kalabilir. Fakat Allah'ın sevgisi her zaman insanlar aracına size geliyor. Kilisesinden aracından size geliyor. Ve kilisenin kardeşliğinin sevgisini ve kabulünü gördüğünüzde Allah'ın soyut sevgisi birdenbire somut oluyor. Deneyimleyebiliyorsunuz. Kardeşlik çerçevesinde. Ve bundan ötürü kilisesiz bir iman hayatı mümkün değil. İmkansız. İncil'de öyle bir şey yok. Tevrat'ta öyle bir şey yok. Zebur'da bir şey yok. Mesih çarmıhta bireyler için ölmedi. İşte bir Ayşe, bir Ali, bir Songül teker teker insanlar için ölmedi. Hayır, bir toplum için öldü. Kilisedeki imanlıları bir araya getirip onu bir gün gelini olarak adlandırıp onlar için öldü. Teker teker insanlar için değil, bir topluluk için öldü kendisi. Kilisesini gelin olarak satın almak için çarmıha gerildi. Kendisi öyle söylüyor. Birçok yerde, Vahiy kitabında. Yani iyi sevilik bireysel yaşanabilecek bir şey değil. Her zaman bir toplumsal boyut içerisinde yaşanması gereken bir şey. Ve Yunus Emre'nin ilk başta söylediğim bir güzel bir sözü var. Paulus burada öfkeyle yola çıkıyor ve dönüşüyor. Yunus Emre şöyle diyor. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllendirir, gönüller yapmaya geldim. Ve aynı şekilde Saul nefretle yola çıkıyor. Ama dönüşümden sonra Mesih'le İsa'yla karşılaştıktan sonra gönüller yapmaya adanıyor. Ve yolu 180 derece değişiyor. Sen böyle bir şey hissettin mi kendi hayatında? Belki tamamen bambaşka bir şey için. Belki siz de bir kıtlıktan, ekonomik sıkıntılar çok. Yunus Emre gibi karnınızı doyurmak için çabalıyorsunuz ama sizin karşınızdaki gelen diyor, buğday mı istiyorsun, nefes mi istiyorsun? Manevi gerçeklik mi istiyorsun yoksa sadece geçici ihtiyaçlarının karşılaşması, bitmesini mi istiyorsun? Ve sizi dönüşüme davet ediyor. Bir alt üste davet ediyor. Peki bunu pratik nasıl uygulayabilirsiniz? Gerçekten buna inanıyorum diyorsanız veya bunu deneyimlemek istiyorum diyorsanız kısa kısa 3 tane şey var. 11. ayette Paulus dua ediyor. Yani çarpışmadan sonra karanlıktayken Rabbi arıyor. Rabbe yakınlık arıyor. Rabbe samimiyet arıyor. Ve bunun için zaman ayırt ediyor. Dikkat dağınıklarını bir araya bırakıyor. Bunu biz yapıyor muyuz? Yoksa bunu elden bırakmaktan üşeniyor musunuz? Ay hep yanımda olsun. Hep yanımda taşıyayım. Ay benim bebeğim. Sakın benden ayrılma. Bir araya bırakıp Rabbe zaman, yakınlık, samimiyet için zaman ayırıyor muyuz? Paulus kör noktasında bunu yapıyor. Bu bir. İkincisi, 16. ayette sizde yok. Tanrı diyor ki, sen merak etme Hananya diyor. Gerçekten o Saul'u çağırdım ve o benim yerime çok acı çekecek diyor. Yunus Emre tesavvuf yoluna girdikten sonra mentörü ne yapıyor biliyor musunuz? 40 yıl boyunca ormana götürüyor diyor ki 40 yıl boyunca odun getir diyor. Ama eğri olmayacak. Hepsi dümdüz olacak. Ve Yunus Emre 40 yıl boyunca manevi yolunda eğri olmayan odun parçalarını getiriyor. Ve aynı şekilde Paulus da burada Tanrı tarafından bir fedakarlığa çağrılıyor. Acı çekmeye çağrılıyor. Siz buna hazır mısınız? Çünkü hayat her zaman süt liman değil. İmanlıyız dediğimizde acı çekmeye hazır mıyız? Fedakarlığa hazır mıyız? Romalı 12'de Paulus diyor ki siz artık bedenlerinizi canlı diri kurbanlar olarak yaşayın diyor. Yani kurban ne yaparsın? Kesersin, yakarsın. Diyor ki siz yaşıyorsunuz, dirisiniz ama kurban gibi yaşayacaksınız. Fedakarlık içinde yaşayacaksınız. Acı çeker gibi. Kendiniz için değil, Mesih için. Sizin için, sizin yerinize çarmıhta ölen varlık için yaşayacaksınız diyor. Bu iki. Ve üç. Dördüncü ayette çok ilginç bir nokta var. Ne diyor İsa? bana neden zulmediyorsun diyor. İki kere soruyor bakın. Dördüncü ayette ve beşinci ayette. Ben senin zulmettiğim insan. Size şunu sorayım. Saul İsa'ya ne zaman zulmetti? Nerede zulmetti İsa'ya? Burada çok ilginç bir şey var. İsa diyor ki ben kiliseyim. Kiliseye zulmediyorsan bana zulmediyorsun. Bir özdeşleştirme var. İsa hiç Saul'la karşılaşmadı. Hiç yaşam boyunca denk gelmediler muhtemelen. Ama burada diyor ki bana neden zulmediyorsun diyor. Yani Rabbin bir parçası olmak istiyorsanız kilisesinin bir parçası olmanız lazım. Topluluğun bir parçası olmanız lazım. Rabbe yakınlık, Rab için acı çekmeye hazır olmak, fedakarlığa hazır olmak ve Rabbin topluluğuna ait olup dahil olmaya hazır olmak. Bakın kiliseden uzaksanız, İsa'nın söylediğini birebir alırsam, kiliseden uzağım dediğinizde bazıları şöyle diyor. İsa'ya yakınım, kiliseden uzağım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İsa ne diyor? Bana neden zulmediyorsun diyor. Kiliseden uzak kaldığınızda İsa'ya yakın değilsiniz. İsa'dan uzaksınız. İstediğiniz kadar sözünüzle, ağzınızdan ben imanlıyım diyebilirsiniz. Burada bir özdeşleştirme var. İsa'ya hizmet etmek, kardeşlere hizmet etmek. İsa'ya sevgi göstermek, kulak asmak, kardeşlere kulak asmak, sevgi göstermek. Hatta hatırlarsanız Matta 25'te ne diyor İsa? Hapisteydim, beni ziyaret ettiniz. Açtım, bana yemek verdiniz. Susuzdum, bana içecek getirdiniz. Üzgündüm, beni teselli ettiniz ve talebeler ne diyor? Biz seni ne zaman hapiste gördük diyor. İsa ne diyor? Benimkilere yaptığınızı bana yaptınız diyor. Gerçekten bunu yaşamak için size davet etmek istiyorum. Henüz İsa ile karşılaşmadınızsa gerçekten bu gerçeklik çarpışmasını yaşamanızı diliyorum. Belki bir karanlık süreci içerir ama ondan sonra çok daha güçlü bir şekilde ve çok daha çalışıcı bir temelle çıkarsınız. Ve biz bunları zaten yaptık diyorsanız o zaman şu pratik uygulamalara davet ederim. Rabbe fedakarlık, Rabbin bir parçası olmak ve Rab için ve Rabbe yakınlık için zaman ayırmak. Dua edelim. Göklerdeki babamız sana minnettarız bu. Paulus'u bize verdiğin için, o seni aramazken sen onunla birebir özdeşleşmen için, hakikat çarpışması için Rab ve ne işler çıkarttı senin adına Rab. Ne fedakarlıklar üzerine aldı ve hayat boyunca bir şimşek gibi senin müjdeni, iyi haberini yaydı Rab. Kendi bedenine, kendi hayatına bakmadı Rab. Ve sana yalvarıyorum bugün aramızda bu tutumla ve bu duruşla bir iman inşa et içimizde Rab. İçimizdeki karanlıktan bizi güçlü bir temele çıkart. Ve bu ülkeye hizmet edebilelim. Bu ülkenin iyiliği için ve sevgisi için ve kabulü için de çabalayalım. Senin adını yücelterek. Amin.